sorularlarisale.com Sesli Sohbetler. Açıklayan Profesör Doktor Alaaddin Başar.
Sorularla Risale-i Nur programının kıymetli takip edicileri, bu haftaki programımıza 13. sözün 2. makamından birkaç bir içeri gençliğe verilen bir tembih, bir ders, bir ihtarla ilgili sorularımızla devam edeceğiz. O zaman hoş geldiniz.
Teşekkürler. Buyurun.
Orada geçen bir metinde sizdeki gençlik katiyen gidecek. Eğer siz daire-i meşruada kalmazsanız o gençlik zayi olup başınıza hem dünyada hem kabirde hem ahirette kendi lezzetinden çok ziyade belalar ve elemler getirecek. Eğer terbiye-i İslamiye ile o gençlik nimetine karşı bir şükür olarak iffet ve namusluluk ve taatte sarf etseniz o gençlik manen baki kalacak ve ebedi bir gençlik kazanmasına sebep olacak. Sonunda da elhasıl gençlik gidecek, sefahatta gitmiş ise hem dünyada hem ahirette binler bela ve elemler netice verdiğini ve öyle gençlere ekseriyetle suistimal ile israfat ile gelen evhamla hastalıkla hastahanelere ve taşkınlıklarıyla hapishanelere veya sefalethanelere ve manevi elemlerden gelen sıkıntılarla meyhanelere düşeceklerini anlamak isterseniz hastahanelerden ve hapishanelerden ve kabristandan sorunuz. Bu metinle ilgili 4 ayrı sorumuz olacak. Birincisi, daire-i meşruda kalmayan gençliğin dünyada, kabirde ve ahirette başlarına gelecek belalar ve elemler neler olabilir?
Zaten Üstad buyuruyor, bunları hastanelerden sorun diyor. Evet. Değil mi? Yani sorun muhatabı hastaneler. Evet. Hapishaneler, kabristanlar. Sorunuz diyor. Zaten oraya düşenlerin büyük çoğunluğu yani gençlikte hayatın suistimal edenler, işte terbiye-i İslamiye'yi almayıp yanlış işler yapanlar, haramlara girenler, hırsızlık yapanlar, Allah muhafaza, adam öldürenler, ilahir. Yani bir böyle, bir de hastanelerden sorunuz deyince mesela hastanedeki gençler muhatap değil burada sadece. Yani hastanedeki ihtiyarlar da gençliklerinde işledikleri hatalardan dolayı birçok hastalıkla yakalanmışlar. Şu anda onu çekiyorlar yani. Yani böyle bakmak lazım. Yani hastanedeki ihtiyarlardan da soracağız. Ve diyecekler ki mesela en yaygın olanı söyleyeyim. Diğerleri hepsini saymak gerek yok. Diyelim adam işte akciğerlerinde problem var, gırtlaktan problem var. Damar tıkanıklığından problem var. Muayene oluyor, ameliyat oluyor. Ve teşhis koyuluyor ve deniliyor ki sigara içmeyeceksin bundan sonra. Ama baştan sigara içmeseydi bunlar zaten olmayacaktı. Değil mi? Dolayısıyla birçok hastalıkların kaynağı gençlikti. Gençliğin suistimali. Sigaradan, içkiden başlar. O iman zafiyetinden doğan sabırsızlıklar, evhamlar, psikolojik hastalıklar da yine mesele oraya dayanıyor. Yani hepsinin kaynağı gençlik oluyor. Yani gençlikte meseleler. Müspeti ve menfi. Hani bir hadis-i şerif var ya, terbiye için söylenmiş, buyurulmuş. Çocuklara anlatılanlar taşa işlemek gibidir, taşa. İşte daha ileri yaşlardakiler de buza işlemek gibi. Şimdi bunlar müspet için de böyledir, menfi için de böyledir. Yani çocuklukta, gençlikte birçok menfi alışkanlıklara yakalanmışsa bunun belası istikbalde çekiliyor. Allah muhafaza. Evet, bütün hastalıkları saymaya gerek yok. Yani mesele budur yani. Evet.
İkinci olarak gençlik nimetine şükür olarak o gençliği iffet, namusluluk ve taatta sarf etmek nazara veriliyor. Bir gencin bu vasıflara sahip olması için nelerde tavsiye edebilirsiniz?
Üstadın bir cümlesi var, vecizesi var, oradan hareket edelim. Yani buyuruyor ki her hakkı hasenat gibi cesaretin dahi menbaı imandır. Tabi bunun cesaretle alakası yok sorumuzun da. Her hasenatın menba imandır. Değil mi? Evet. Dolayısıyla esas olan gençlere tahkiki bir iman dersi vermektir yani. Bu bütün manevi hastalıkları da giderir, maddi hastalıkları inşallah. Çünkü tahkiki iman dersi alan bir kimse evhamlı hastalıklardan uzak kalacağı gibi israfa, harama girmeyeceği için de bedenini de muhafaza edecektir. Ve birçok maddi hastalıklarında uzak kalacaktır. Özellikle sünnete uygun şekilde bir hayat geçirirse, ona uygun şekilde yemesini içmesini tanzim ederse. Esas imanı tahkiki vermektir gençlere. Birçok hastalıkların önüne böyle geçirir yani. İkinci bir faktör de, yine ustanın bir ifadesinden yola çıkalım. Bu zaman diyor, şahs-ı manevi zamanıdır diyor üstad. Şimdi küfür dallet, şahs-ı manevi hücum ediyor diyor. Değil mi?
Evet.
Diyelim eskiden bir köyde bir küfüre girmiş birisi varsa, zararı o köye dokunurmuş. Belki de birkaç komşusuna dokunurmuş. Yan köye intikal etmezmiş bu zarar. Şimdi bugünkü kitle iletişim araçları diyorlar. Onlar vasıtasıyla dünya bir köy haline gelmiş. Bir köy haline gelmiş. Bütün dünyaya birden hitap edebiliyorsunuz ve şahs-ı manevi menfi ise bütün dünyayı birden ifsad edebiliyor. Tabi ustadın küfür ve dallet şahs-ı manevi haline gelmiş. O belli zaten. Komünizm olsun, masonluk olsun. Efendim, bunun yanında ahlaksızlık da şahs-ı manevi halinde çalışıyor. Ahlaksızlık da. Her bir efendim söyleyeyim, ahlaksız neşriyat yapan magazin bir şahs-ı manevidir. Onun içerisinde 100 tane personel vardır. Hepsinin kafası, zihni, gençleri nasıl ahlaksız yaparız? Nasıl kötü resimde çekeriz? Ne yaparız, ne yaparız? Hep buna yoruluyor. Aynı şekilde yine menfi, ahlaki yönden menfi neşriyat yapan her bir televizyon ayrı bir şahs-ı manevidir. Şimdi bütün bu şahs-ı manevilerin hücumuna karşı her bir kanal bir şahs-ı manevidir. Her bir gazete bir şahs-ı manevidir, her bir mecmua bir şahs-ı manevidir. Menfilerden müsbetler ama konumuz menfi olduğu için. Bu kadar şahs-ı maneviler ahlaksızlığı tervic ederken, teşvik ederken değil mi? Gençleri yoldan çıkarmak için çalışırken bir genç kendi şahsi iradesiyle bu kadar şahs-ı maneviye karşı koyamayabilir. Nitekim üstad küfür ve dalalet için böyle diyor. Fert dahi de olsa diyor, cemaatten gelen şahs-ı maneviye karşı mağlup düşebilir. Aynı şey sefaat için de söz konusudur. Bir genç bu kadar şahs-ı manevilere karşı mağlup düşebilir. Çaresi ne ustadın koyduğu çare ne? Hak cephesinde, İslam iman cephesinde bir şahs-ı maneviye teşekkür ettirmek. Konumuza tatbik edersek, iffet sahasında da bir şahs-ı maneviye teşekkür ettirmek. Yani namus, iffeti, terbiyeli insanların bir araya gelip birbirlerini muhafaza etmeleri. Onun için ikinci çare de, birinci çare tahkik iman demişti, ikinci çare şahs-ı manevi dahil olmak. Kendisi gibi yaşayan insanlar arkadaş olmak, onların sohbetlerine, meclislerine katılmak ve birbirlerini muhafaza etmeleri bu şekilde. İkinci çare budur. Benim tavsiyem bu olacaktır yani inşallah. Bu iki şart yerine getirilirse, Cenab-ı Hakk'ın lütfuyla muhafaza olur bir genç inşallah.
Üçüncü olarak, hastanelerde, hapishanelerde ve kabristanda sıkıntı ve ızdırap çekenlerin çoğunluğunun gençliğinin suistimal edenler olduğu nazara veriliyor. Bu hususu istatistiklerle teyit eder misiniz?
Şimdi ben o konuyla ilgilenmiştim. Fakat tabii şu anda ezbere rakam veremem. Yıllar itibariyle hükümlülerin yaş dağılımıyla ilgili istatistikleri var. Ama benim hatırımda kaldığı kadarıyla 40 yaşına kadar genç kabul edersek %60'ı geçiyor. Yani hükümlerin oranı. 30-35'e kadar kabul edersek %50-55'ler de kalıyor. Her halükarda 50'nin üstünde bir defa. Yani gençlerin hapishanelerdeki hükümlülerin yaş dağılımında gençlerin nispeti %50'nin üzerinde, 40'a kadar katarsak %60'ın 65'lere varıyor. Ben bunları bir tablo halinde verebilirim. Soru cevap aslında değil ama cevapları aynı zamanda yayınlıyorsunuz. Yayın kısmında. Bunlar verilebilir seyircilerimize.
İnşallah. Dördüncü olarak tefsir ve hadislerden kabir hayatıyla ilgili bazı bilgiler alabiliriz.
Şimdi kabir hayatıyla ilgili net bir tek ayet kelime var. Firavun ailesiyle ilgili. Ama Berzah'la ilgili birkaç ayet kelime var. Fakat doğrudan kabir hayatını anlatan bir ayet kelime var. O ayet kelime de Firavun ve ailesinin her sabah ve akşam ateşe arz olunacakları kaydediliyor. Bir de ilaveten kıyamette daha büyük bir azap görecekler. Yani bu ateşin, bu azabın daha büyüğünü kıyamet kopunca göreceklerini ifade ediyor ayet-i kerime. Şimdi tefsirlerinde diyorlar ki kıyamet kopunca daha büyüğünü göreceklerine göre kıyamet anında da olabilir, kıyametten sonraki cehennem de kastedilmiş olabilir. Sonuç değişmiyor. Kıyamet kopunca daha büyük bir azap göreceklerine göre her sabah her akşam ateşe arz olmaları kıyametten öncedir diyorlar. Önce bu kabir azabı oluyor diyorlar yani. Bir de Firavun da bir insandır. Dolayısıyla bu sadece Firavun'a has bir hüküm değildir. Firavun ailesine has bir hüküm değildir. Bütün insan, bütün günahkarlar, bütün asiler, bütün küfür üzere ölenler Allah muhafaza işte kabirde azap çekeceklerdir. Hükmünü bu ayetten çıkarıyorlar. Tabi usta diyor ya, Kur'an'ın birinci tefsiri hadistir buyuruyor. Bu konu ama çok hadis-i şerif var. Hadis-i şerif çok var. Ayet bir tane. Hadis-i şerif çok var. Hepinizin bildiği, bütün müminlerin bildiği bir hadis. İşte bir insan kabre girdiği zaman Münker Nekir geliyor ve kendisine üç soru soruyor. Değil mi? Rabbin kimdir? Peygamberin kimdir? Dinin nedir? Diye. Bu hadiste geçiyor. Müslümanların hepsi buna vakıflar. Hadis olduğunu bilmeyebilirler ama menşeini bilmeseler de konuya vakıflar. Ki her ölen insana bu sorular sorulur. Büyük Peygamberimiz bu sorulara müspet cevap verirse bir insan, ona cennet kapıları açılır, cenneti seyreder. Menfi cevap verirse cehennem kapıları açılır ve orayı görür buyuruluyor. Bir başka hadis-i şerif de bunu destekliyor zaten. Kabir ya cennet bahçelerinin bir bahçe veya cehennem çukurlarının bir çukurdur. Bu manada çok hadis-i şerif var. Yine bir hadis-i şerifte de yani ölümden sonra ilk durağımız kabir. O durağı rahat geçerse bir insan, yani kabir azabından salim olursa, ondan sonraki safhalar daha rahat geçer diye bu manada hadis-i şerif var. İşte affedersiniz, idrarın kabir azabına sebep olduğuna dair hadis-i şerif var. Dedikodunun kabir azabına dolaşacağına dair hadis-i şerif var. Bu manada birçok hadisle kabir hayatından bahsediyor. Dolayısıyla ayet ve hadisler ikisi beraber düşünüldüğünde kabir hayatı vardır, kabir azabı vardır. Yalnız kabir hayatı çok farklıdır yani. Bir tip değildir yani. Bir tip değildir. Çok farklıdır. Bunu nereden anlıyoruz? Mesela şehitler öldüklerini bilmeyecekler. Demek ki onların kabir hayatı çok farklı bir defa. En az bunu biliyoruz değil mi? Şehitler kendilerini hayatta zannedecekler. Kabir hayatının onlara bakan yönü böyle. İlim tahsil ederken vefat edenler hükmen şehit oluyorlar. Onlar da kabirde ilim tahsiline devam edecekler. Onlar da demek kabir hayatı farklı. Ondan sonra işte isyanlar, günahlarla geçmişse bir ömür, işte o işlenen günahlar yılanlar, şeyler, zararlı hayvanlar şeklinde kabirde temsil edecekler diye ve onu rahatsız edecekler. Müspet bir geçen bir ömürde de işlenen güzel ameller, güzel arkadaşlar olarak temsil edecekler. Onunla sohbet edecekler, onu rahatlatacaklar, sevindirecekler. Bu manada bazılarına göre sura üflendiğinde diyecek ki az önce ölmüştük. Halbuki kaç bin senedir yatıyor orada. Bazıları da zaman nasıl geçtiğini bilmeyecekler. Belki de bir uyku gibi bir halde geçecek kabir hayatı onlar için. Yani kabir hayatı tek tip değil yani. Tek tip değil. Mevcudiyeti de ayetle de sabit, hadislerle defalarca açıklanmış.
Sanki bununla ilgili üstad da bir yerde diyor yani kabir azabının çoğusu da gençlik suistimalatından olacağına dair. Hı. Öyle bir ifade de var yani konuyla alakalı olduğundan dolayı.
Doğru, öyle evet. Çünkü en çok isteyen işlenen dönem gençlik. Evet. İhtiyarla girdiğin insan kabir görünüyor önünde. Evet. Bir de birçok yani beden yapısı itibariyle fizyolojik olarak da psikolojik olarak da anatomik yapı olarak da çok şey değişiyor. Dün miyop olan diyelim, bugün hipermetrop oluyor, onun gibi. Yani çok şey değişir bedene bağlı olarak. Onun için gençliğin zirvede olduğu dönemlerde hayır işlenirse çok ileri hayırlar işlenebiliyor. Şer işlenirse de çok büyük şerler işlenebiliyor. Çünkü sermaye fazla. Sermaye fazla.
Hayat ise eğer iman olmazsa veyahut isyan ile o iman tesir etmezse, hayat zahiri ve kısacık bir zevk ve lezzetle beraber binler derece o zevk ve lezzetten ziyade elemler, hüzünler, kederler verir. İmansızlıkla isyanın her ikisinin aynı neticeyi vermesinin izahını alabilir miyiz?
İman etmezse bir, değil mi? Bir de isyan ile o iman tesir etmezse. Sonuç aynı oluyor yani. Evet. Değil mi? Sonuç aynı oluyor yani. İşte hani her zaman örnek veriyoruz diyelim. Bir öğrenci inanıyor ki ben çalışırsam sınıf geçerim, çalışmazsam kalırım. Bir de bir öğrenci düşünün ki öğrenciyi unutmuş. Öğrenci alakası yok. Okulla kesmiş alakasını. Sadece ismi orada geçiyor, değil mi? Bir de var ki evet öğrenci olduğunu biliyor. Arada sırada uğruyor okula ama hiç ders çalışmıyor. İkisinin de akıbeti aynıdır. Değil mi? Evet. Akıbet aynıdır yani. İkisi de okuldan atılır. Şimdi iman etmezse onun için kabir ne oluyor? Bir ejderha ağzı oluyor. Ölüm hiçlik oluyor. Değil mi? Hiçlik oluyor. Dolayısıyla ölüme böyle bakınca hayata da buna göre bakıyor. Bütün hayat bu dünya hayatıdır deyince bu dünya hayatını azami bir şekilde eğlenceyle geçirmek lazım. Bu dünya hayatından azami istifade etmek lazım. Zevk, sefa, nefis namına diye bir anlayışa kapılıyor. Ve o şekilde isyan üzere bir hayat geçiriyor. İnanmayan, inanan bir fakat imanla o iman tesir etmezse değil mi? Öyle buyuruldu.
Evet.
Ha, imanı İsyanla zaafa düşen. Çünkü isyanlar imanı zayıflatıyor. Hani bir hadis-i şerif var. Bir insan bir günah işlediği mi kalpte bir kara leke hasıl olur. Arttıkça bu kara leke büyür ve kalbi kaplar yani. Kalp kararması bu demek zaten. Tövbe ederse silinir inşallah. Şimdi dolayısıyla insan isyan işledikçe kalbi zayıflaşıyor, nefsi kabarıyor. Yani nefis-kalp mücadelesi var insanın içerisinde. İnsanlar nefsi büyütüyor, kalbi küçültüyor. Amel-i salihler kalbi inkişaf ettiriyor, nefsi zayıflatıyor. Şimdi isyan ile iman tesir etmezse o zaman ne oluyor? Hüküm nefsin eline geçiyor. Vücut ülkesinde, yani ruh ülkesinde hüküm nefsin eline geçiyor. Nefis de az önce dediğim gibi ölümü hiçlik gören, yokluk gören kişilerin nefsi gibi bu hayattan azami derecede istifade etmek lazım zevk sefa namına. Deyip o alemlere giriyor ve ruh buna mani olamıyor. Kalp buna mani olamıyor. Vicdan buna mani olamıyor. Çünkü zayıf düşüyorlar değil mi? Evet. Beden zaten ruhun emrinde. Beden ruhun emrinde. Onun için beden çok rahatlıkla her türlü kötü meclise götürebiliyor değil mi? Sefaat meclislerine sürükleyebiliyor bedeni. O zaman ne oluyor? İşte iman etmeyenle imanı tesir etmeyen kişi aynı işleri beraber işliyorlar yani. Yani farz edin ki Allah muhafaza karşılıklı işte içki içiyorlar. Biri inanmıyor içiyor, biri de inanıyor da imanı onu içkide men edememiş içiyor. Yani neyse ikisi içiyor yani. Hırsızlık yapıyorlar. Birisi kul hakkına hiç inanmıyor zaten ahirete hesap vereceğine. Diğeri kul hakkını biliyor ama değil mi? Bunu önemsemiyor. Beraber yani bir aynı eve girip hırsızlık yapıyorlar. Netice ne oluyor? Bir imansız olarak hırsızlık yapıyor. Diğeri zayıf imanıyla hırsızlık yapıyor. Neticede ikisi hırsız oluyorlar yani. Dolayısıyla akıbet dünyada aynı olduğu gibi işte ahirette de aynıdır.
Evet.
Ahireti dünyada ikisi hırsızdır, ikisi de aynı yaştır, ikisi de şudur budur. Dünyada ahiretin tarlası olduğuna göre ahirette de ikisinin de akıbeti azaptır Allah muhafaza. Tesir etmezse. Ama inşallah bir tövbe kapısı var. Tek fark orada yani. İsteyen için, eden için tövbe kapısı açık ama nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz diyor Peygamberimiz. İsyanla geçen bir ömürde tövbe ihtimali de çok azalıyor. Çok azalıyor.
23. lemanın sonunda ibadet bahsinde de var ya terk ibadet. Yani gafletle veya inkarla ibadeti terk eden.
Terk eden.
Yani aynı noktaya sıkıyor yine.
İkisi kılmıyor.
Evet kılmıyor.
Kılmıyor. İkisi aynı.
İnsanda akıl ve fikir olduğu için hayvanın aksine olarak hazır zamanla beraber geçmiş ve gelecek zamanlarla da fıtratan alakadardır. O zamanlardan dahi hem elem hem lezzet alabilir. Bu konuda fikri alakadarlık ile fıtri alakadarlık arasında fark var mıdır? Varsa nasıldır?
Ne farkı yok. İkisi aynı şey. Fikri alakadarlık, fıtri alakadarlık. Değil mi? Evet. İnsan fıtratında, yaratılışında akıl olduğu için. Evet. İşi gören akıl yani. İnsan akıl sahibi bir varlık olduğu için fıtratında ne var? Akıl var. Akıl olunca da hem mazi hem istikbali düşünebiliyor. Evet. Hem mazi hem istikballe fikri alakadar olmak onun fıtratında var. Evet. Aynı şey yani. Anlıyor musun? Biri kaynak, diğeri netice. Fikri alakadarlığın kaynağı fıtri alakadarlık. Evet. Öyle değil mi? İnsanın yaratılışında akıl olduğu için, mazi müstakbel düşündüğü için fıtratında, fikrinde alakadar oluyor. Yani onun neticesi oluyor yani. Farklı değildir. Bu kadar bir nüans farkı belki var.
Zaman boyutu olarak olduğu gibi yani eşyayla da değil mi? Yani sevdiği dostlarının elemleriyle elem duyuyor, onların lezzetleriyle lezzet
tabii
duyuyor.
Fikir alakadarlığı o yani. Evet. Zaten o.
İnsan ise eğer dalalet ve gaflete düşmüş ise hazır lezzetine geçmişten gelen hüzünler ve gelecekten gelen endişeler o cüz'i lezzeti cidden acılaştırıyor, bozuyor. Burada geçmiş ile ilgili hüzünlerden ve gelecek ile ilgili endişelerden söz ediliyor. Bunlar hakkında izah verebilir misiniz?
Ya bu sorunun geniş cevabı 23. sözdür. 23. sözde bu konu çok güzel işlenir. İnsanla hayvanın mukayesesi yapılır. Hayvan sadece hazır an ile ilgilenir. Değil mi? Evet. Lezzetini tam alır. Ne maziye düşünür ne müstakbel düşünür. Mesela diyelim çayırda otluyorsa bir hayvan, yani önümüz güzdür. Efendim söyleyeyim, güzün kışın bir kış boyunca ne yiyeceğiz diye bir endişesi yoktur. Onu sahibi düşünsün, değil mi?
Evet.
Daha önceki günlerde bir gün aç kalmıştır. Ondan da haberi yoktur. Ne mazi bilir ne istikbali bilir. Dolayısıyla maziden de elem almaz, istikbalden de endişe duymaz. Lezzetini tam alır diyor. İbn-i Sözde bunlar çok güzel işleniyor. İnsan da akıl olduğu için hem mazi hem de müstakbelle alakası var. Tabi bunun sebebi şu malum. İki yönden bakacağız. İşte birisi insan dünyaya zevk ve lezzet için gelmemiştir. Gelseydi hayvan gibi gelirdi. Değil mi?
Evet.
Tam lezzet almak için gelseydi insan dünyaya hayvan gibi gelirdi. Yani insan dünyanın için gelmiştir? Ahiretini kazanmak için. Rabbini tanımak ve ahiretini kazanmak için. Bunun için de maziden ibret alacak, istikbale hazırlık yapacak. Yani mazi müstakbelle alakası olacak. Geçmişi düşünecek. Geçmiş derken en azından anne rahminde geçirdiği dönemini düşünecek. Değil mi? 9 ay orada Rabbim beni bu dünyaya hazırladı. Onu düşünecek. Sonra bebekliğini düşünecek. Dünyaya geldiğim anda üstadın tabiriyle memeler musluğundan ağzıma en latif, en mugaddi bir rahmet hediyesi geldi ve sütümü hazır buldum ve içtim. Aynı şekilde havayı hazır buldum, emiyorum. Güneşi hazır buldum, yolumu görüyorum. Değil mi?
Evet.
Suyu hazır buldum, içiyorum. Toprak, yeryüzü hazır, gemi, ayağımı bastım, yürüyorum onda. Bütün kainatı, emrimi hazır buldum. Mazi böyle düşünecek. Bu kadar nimetlere karşı şükretmem lazım. Etmezsem ne olur? Ölüm ötesi ayrı bir alem var. Bu sefer istikbal düşünecek. Kabirde bunun hesabını vereceğim, mahşerde bunun hesabını vereceğim, mizanda vereceğim. İnşallah hesabımı sağlam verebilirsem sırattan sonra cennete gidip ebediyen orada mesut yaşayacağım. Şimdi akıl bunları bize gösteriyor. O zaman insan ne yapıyor? Geçmişten ders alıyor, geçmişi tefekkür ediyor, istikbali düşünüyor, istikbaldeki endişelerini hesaba katıyor. Yani kabir, ölüm endişesi, kabir endişesi, mahşer ve cehennem endişesi. O zaman hayatını ona göre geçiriyor, istikamet dairesini geçiriyor. Onun için akıl en büyük bir nimet, mazi müstakbelle ilgi kurup hayatını meşru dairede geçirsin diye. Öbür türlü akıl en büyük üstad diyor mu? Akıl azap aleti mi olur diyor? Tazif aleti olur değil mi o zaman diyor. O zaman akıl azap aleti olur. Bırakmaz ki nefis dünyadan tam zevk alsın.
Evet.
Demek ki insan dünya tam zevk almak için gelmemiş. Ahiret yolcusudur. Dünya ahiretin tarlasıdır. Oraya hazırlık yapmak için gelmiş. Üstadın kendi ifadesiyle cennete layık kıymet almak için gelmiş. İnsan dünyayı terakki etmek, teali etmek, cennete layık kıymet almak için gelmiş. Yani böyle düştü, baktım hayatına, meşru dairede dünyadan da lezzetini alır yine. Meşru dairede olmak kaydıyla bütün lezzetler mümine de açıktır. Heh. Mesela bu. Evet.
Şimdi sözde geçen ifade şey yaptınız ya, orada diyor yani insan hayvana nispet edildiği vakit yüzlerce daha mükemmeldir.
Hmm.
Yani normalde bunun devamında şöyle bir cümlenin olmaması gerekir gibi. Fakat diyor hayvanın yaşayışında fakat ve hayat-ı dünyevi lezzetinde
yüzlerce
aşağı düşer.
Evet. Selam. Evet.
Eğer iman hayata hayat olsa, o vakit hem geçmiş hem gelecek zamanlar imanın nuruyla ışıklanır ve vücut bulur. Zamanı hazır gibi ruh ve kalbine iman noktasında ulvi ve manevi ezvakı ve envar-ı vücudiyeyi veriyor. Bu ifadede iki sorumuz olacak hocam. Birincisi, imanın hayata hayat olması ne demektir?
İman hayata hayat olsa.
Evet.
Demek ki imansız bir hayat ta hayat denmez. O demek ki iman hayata hayat olsa. Buna benzer ifadeler şeyde geçiyor. Nur Muhammed'i değil mi? Külasatü külasa. Haşr'de mi geçiyordu?
Evet.
Haşr'de geçiyordu. Şimdi iman hayata hayat olsa, demek ki imansız geçen bir hayata hayat denmez. Kamil ona da denmez. Yani çünkü bir şey mutlak zikredilince kemaline delalet eder. Hayat deyince imanlı ve kamil bir hayat anlaşılır. İnsan hayat anlaşılır. Mümin hayat anlaşılır. Hayat deyince.
Evet.
Şimdi iman olmayınca ne olur o zaman? Hayata hayat olmayınca iman. Bir sonraki, bir alttaki mahlukata bakalım. Hayvan hayatı. Şimdi hayvan hayatı maziyi bilmiyor, istikbali bilmiyor. Kısa bir anda istifade ediyor. Kendini tanımıyor, kainatı tanımıyor. Çok sade bir hayat. Yani dünyayı bilmiyor. Güneşi bilmiyor, mevsimleri bilmiyor. Akciğer, karaciğer nedir bilmiyor. Değil mi? Yani ne kendini biliyor, ne kainatı biliyor. Çok sade bir hayatı var. Buna hayat, insan hayatına göre buna hayat denmez. İnsan hayatına göre denmez. Ağaç, bitki hayatına göre bir ileri hayattır. Değil mi? Bitki hayatına göre de bitki hayatına da hayvan hayatına göre hayat denmez. Değil mi? Nispidir bunlar.
Evet.
Onun için iman hayat hayat olmayınca o hayata gerçek manada hayat denmez yani. Onu şey yapıyor. Tabii o zaman ne oluyor? İnsan cansız bir varlıktan farklı olmuyor bir noktada. Yani hayırlı amel işleme noktasında. Nasıl cansız bir varlık hayırlı ameller işlemezse bu da işleyemiyor. O cihette cansız bir varlıktan farkı yok. Öte cihette, hayvani hayat cihetiyle de ayetle sabit, hayvandan aşağı düşüyor bu sefer. Yani hayatını gayrimeşru dairede geçirince de hayvandan daha aşağı düşüyor. Yani biz hayvana mukayese edince, insan hayatı hayvan hayatını mukayese edince hayvan hayatına hayat denmez dedik. Biz ondan daha da aşağıya düşmeyi düşünelim. Değil mi? Yani yol itibariyle diyor, sebil'e kelimesi geçiyor ayette. İki yerde geçiyor hatırında kaldığı kadarıyla. Yani hayvandan çok daha aşağı düşüyor insan. O zaman o hayata hakikaten hayat denmez yani.
İkinci olarak, imanın nuruyla mazi ve müstakbelin ışıklanıp vücut bulmasını, zamana hazır gibi ruh ve kalbine iman noktasında ulvi ve manevi ezvakı ve envar-ı vücudiyeyi vermesini izah eder misiniz?
Envar-ı vücudiye deyince oradan başlayalım. Yani varlık nuru. Yani mazidekiler yok olmadılar. Değil mi?
Evet.
Bu noktadan baktık mı Adem babamızdan ta bugüne kadar gelen değil mi? Bütün insanlar yokluğa gitmediler. 124 bin peygamber envar-ı vücudiye. Hepsi varlar şu anda değil mi? Hayatları devam ediyor ruhlarıyla. Devam ediyor. o günleri insan düşünür. Oradan mesela peygamber kıssalarını okur, düşünür. Peygamberlerin geçirdiği imtihanları düşünür. Ümmetlerin onlara karşı muamelelerini düşünür. Onlar vardır onun için, envar vücudiye dedi bu. Hayvan için mazideki hayvanlarla bir alakası yok yani, değil mi?
Evet.
Bir koyun için, 1000 sene önceki koyun hakkında hiçbir bilgi yoktur. Onun için hakikaten yoktur mazi. Ama insan beyleri bakın, bütün mazi biliyor. Hatta daha öteye de gidiyor. Kainat dünyası nasıl yaratılmış altı devrede? Onları da biliyor ama daha çok bizi ilgilendiren peygamberin başına neler gelmiş, ümmetler onlara nasıl davranmış, menfi davrananların akıbetleri ne olmuş. Bak bunları düşünüp ondan ders alabiliyor insan. Değil mi? Ondan sonra zaten asr-ı saadetin bu tarafı daha yakın bir tarih. Onlar da biliyor değil mi? Resulullah Efendimiz nasıl bir mücadele yapmış, insanları nasıl irşad etmiş. 23 sene gibi kısa zamanda değil mi? Bu kadar sahabeyi nasıl yetiştirmiş? Hangi metotlara riayet etmiş? İlahir. Onun hayatı nasılmış? Efali, ahvali, akvali ilahir. Bütün bunları bilmek, düşünmek bir envar vücudiyedir işte. Bunlardan insan istifade eder. Değil mi? Kendi bunlarına faydalanır. Müsbet örneklerden istifade eder. Menfi örneklerden kaçınmaya çalışır. Böylece mazi onun için aydınlanır. Daha yakına geldik mi kendi vefat etmiş babasının, dedesinin, ninesini, onları da yok olmuş değil, hayattalar, berzah aleminde varlıkları devam ediyor diye bildi mi, buradan da bir envar vücuduyu alır değil mi? Evet. Vücut nurları, oradan da lezzet alabilir. Kalbi, ruhu, vicdanı burada da tatmin olur. İstikbale gelince, mazi böyle nurlanınca bunun devamı istikbaldir. Kabir hiçlik değil, ölüm adem değil, ustad diyor ya, hiçlik değil, faizli bir inidam değil, işte ıtlak ruhtur, vazifeden paydostur, ilahir. Ölüme böyle baktı mı, ölüm, kabir hayatı vücut kazanıyor onun nazarında. Ya ben oraya gideceğim ölünce, diyor ve bundan ayrı bir lezzet alıyor değil mi? Ona göre de hazırlanırsın inşallah. Kabrin cennetten daha güzel, dünyadan daha güzel bir alem olacak. Cennet bahçelerinin bir bahçe olacaktır. Kısa bir süre Allah bilir zamanını. Mahşerde çekilen bir endişe, korku var. Celal tecellileri var. O tecellileri müteakip mizanda çekilen bir endişe var. Orada celal, korku, mizanda endişe. Ondan sonra inşallah bu safhaları da aşarsam ebediyen cennete kalacağım diye. Bütün bunlar envar-ı vücudiyedir.
Evet. Allah razı olsun hocam. Ağzınıza sağlık. Sorularla Risale-i Nur programının kıymetli takip edicileri, bu haftaki programımızın sonuna geldik. Gelecek hafta yine 13. sözde görüşmek üzere. Hayırlı günler. Allah'a emanet olun.
Bu sohbeti ticari amaç olmaksızın çoğaltabilir, dağıtabilirsiniz. Mayıs 2010